Ayrım 10.
Gülümsedi. Ela gözleri hınzırca parladı. Anlayamazsın tabii. Çünkü o yazılar şifreli, dedi. Şifreli mi? Şifreyi nereden öğrendin? Askerde öğrendim. Yazım güzel diye beni yazıcı yapmışlardı. Hemşerimiz bir Rıza Üsteğmen vardı. Kulakları çınlasın, çok yardımı dokundu bana. Bu şifrelemeyi de o öğretti. Vallahi aferin sana İsmail. Ama niye şifreli yazıyorsun? Gizleyecek, saklayacak neyin var? Benim gizleyecek bir şeyim yok da. Dedem, sırrını herkese aşikar eyleme derdi hep. Bence boş yere kuruntu ediyorsun. Köyümüzde yabancı kimse yok. Senin düşündüklerini bilseler ne olur ki? Hatta onlar sormadan sen anlatmalısın. Anlatmalısın ki doğru nedir, eğri nedir herkes öğrensin. Biliyorsun gençlerimiz çalışmak için büyük şehirlere gidiyorlar. Orada türlü çeşit işlerle, insanlarla karşılaşıyorlar. Pek çoğu inancını yitirip bozularak dönüyor köye. Belki onlara bildiklerini anlatırsan inançlarını yitirmezler. İyi söylüyorsun da baba, eğrinin doğrunun ne olduğunu daha ben bilmiyorum ki onlara anlatayım. Dede ile köyün sofuları varken bu iş bana düşmez. Her şeyi dedenin üstüne yıkarsak işin altından kalkamaz. Sofular da çok yaşlı. Sen hiç değilse bildiğin kadarını anlatsan derim. Etme baba. Yarım sofu dinden, yarım hekim candan eder derler. Benim bu yaşıma kadar öğrendiklerim deryada bir damla misalidir. Bu yarım bilgimle onları yanlışa sürüklerim. Öyleyse neden gidip Hüseyin dedeyle, sofularla konuşmazsın? Neden bildiğini, görgünü anlatmaya çalışmazsın? Dedim. Ben de çoktan beri bunu yapmayı düşünürüm. Düşünürüm de yaşım daha çok gençtir. Dede beni dinlemez diye korkarım. Hiç korkma oğlum. Hüseyin dede de babası Haydar dede gibi yüce bir kişidir. Ayağına diline üşenmez, ihtiyaç duyulan her eve gider, herkesle konuşur. O da seni görünce çok sevinecektir. Önümüzdeki günlerde ağabeyinin düğünü için kasabaya ineceğiz. O zaman dedeye gider konuşur, dertleşirsin. Sana yol yordam gösterir, destek olur, dedim. Yüzü ışıdı. Hak sizleri inandırsın. İsmail bir anda çalılardaki dertsiz tasasız serçeler gibi neşelini verdi. Bir türkü tutturarak hevesle çalmaya başladı. Tarladaki işimiz bittiğinde nasıl sevinçle evin yolunu tuttu anlatamam. Kasabaya ineceğimiz gün erkenden kalktı. Yeni elbiselerini giydi, temizlendi. Sanki ağabeyini değil de İsmail'i evlendiriyorduk. Kasabada önce çarşı pazar dolanıp alacaklarımızı aldık. Alışveriş sırasında İsmail, ''Hadi ana, hadi ana'' deyip bir an önce bu işi bitirmeye çalışıyordu. Hatta bu sebepten kumaş aldığımız dükkanda ağabeyiyle küçük bir atışmaları bile oldu. Sonunda alışveriş bitti. Ama İsmail'in heyecanı giderek artıyordu. Ev halkını garajda bırakıp İsmail ile dedenin evinin yolunu tuttuk. Bundan 5-10 yıl önce Haydar dede zamanında birkaç kez gelmişliğim vardı o eve. Hatırımda kalan kasabanın dışında bağların bahçelerin arasında tek katlı, toprak damlı küçücük bir evdi. Evin bulunduğu bölgeye yaklaştıkça her tarafın binalarla dolmuş olduğunu gördük. Biz farkında olmadan kasaba ne kadar da büyümüştü böyle. Her taraf o kadar değişmişti ki evi bulamıyordum. Sokakların arasında dolaşıp da evi bulamayacağımızı anlayınca köşedeki bakkala sorduk. Bakkal iyi bir adammış. Yanındaki küçük çırağı önümüze kattı da evi öyle bulabildik. Yine de çocuğun bizi götürdüğü o üç katlı beton binayı görünce yoksa yanlış bir eve mi geldik diye tereddüt ettim. Çünkü bu ev bir konak gibiydi. Haydar dedenin o tek gözlü kulübesine hiç mi hiç benzemiyordu. Yanılmışsak bile sorup öğreniriz diyerek çaldık zili. Genç bir kadın açtı kapıyı. Kendimizi tanıttık. Hüseyin dedeyi sorduk. Ben hanımıyım dedi. Hüseyin şimdi burada yok. En çok da bundan korkmuştuk. Bir dedenin işi belli mi olurdu? Ya civar köyleri dolaşmaya çıktıysa, ya kapısında çok konuk var da bize sıra gelmezse, bir daha ne zaman inerdik kasabaya? Dedenin hanımı sağ olsun halimizi anladı. Hüseyin markete gitti, orada bulabilirsiniz, dedi. Ben önde, İsmail arkada, tekrar kasabanın merkezine yöneldik. Dükkanı bulmak zor olmadı. Çünkü Havuzlu Cadde'deki en büyük dükkan onundu. Aslında biz bu büyük bakkal dükkanının dedeye ait olduğunu bilmiyorduk. Belki canlardan birinin dükkanıdır da onu görmeye gelmiştir sanıyorduk. Dedeyi orada iki çırağın başında deterjan kutularını raflara yerleştirirken görünce biraz şaşırdık. Bunda bir kötülük yoktu elbet ama İsmail'in kafası biraz karıştı. Soru dolu gözlerle yüzüme baktı. Dede bizi görünce hemen yanımıza geldi. Sağ olsun işi gücü başından aşmışken bizi kabul etti. Hatırımızı sordu, derdimizi dinledi. Sen ne iş yapıyorsun diye sordu İsmail'e. O da tarlada çalışıyorum dedi. Tarla sizin azığınızı çıkarabiliyor mu? Diye yeniden sordu dede. Bu defa ben cevap verdim. Eh işte ucu ucuna geçinebiliyoruz sayenizde dedim. Sen şehre çalışmaya niye gitmiyorsun İsmail? Dedi. Ben şehirde ne yapayım dede?" diyerek şaşkınlıkla dedenin yüzüne baktı İsmail. "Ekmeğini çıkarırsın oğlum. Bak babanın durumu o kadar iyi değilmiş. Onlara destek olursun. Şimdi bütün gençler şehre gidiyor, çalışıyor, para kazanıyorlar. Ekmeğimiz nasıl olsa bir yerlerden çıkar. Ben ekmeğin değil, hakikatin peşindeyim," dedi. Dede gülümseyerek, "Hakikatin peşinde mi? Bu yaşta ha?" deyince, ben İsmail'in çocukluğunun Veli Sofu'nun yanında geçtiğini, Sofuların dergahında büyüdüğünü anlattım. "Eh, şimdi durumu anlaşıldı," dedi. Biraz düşündükten sonra elini İsmail'in omzuna koyarak, tırnak içinde, "Böyle düşünmene çok sevindim İsmail. Doğru davranıyorsun. Ama kendinden emin misin? İsteğin geçici bir heves olmasın. Gençsin. Tam yaşamdan tat alacak çağın. Sofuluğun başka türlü bir erkanı vardır. İleride zor gelirse vazgeçmek için geç olabilir. Hepsini bugünden düşünmek, ona göre hareket etmek gerekir," dedi. "Ben kendimden eminim," dedi. "Benim için hayatın başka manası yoktur. Bu isteğim dün ortaya çıkmadı. Veli Sofu'nun ocağında geçen günlerden, gecelerden sonra vardım bu karara. Benimki gençlik hevesi değildir," dedi. "Güzel konuşuyorsun İsmail. Aramızda senin gibi gençlerin olması beni çok mutlu ediyor. Yine de gel sen beni dinle. Köye dön ve iyice ne düşün. Bu arada sofuların sohbetlerine katıl. Bilgini, görgünü ilerlet," deyince İsmail'in yüzü gölgelenir gibi oldu. Ama itiraz etmedi. "Peki dede, sen nasıl istersen," dedi uysalca. "Bence doğrusu bu İsmailcan. Önce köyündeki sofuların arasına girmelisin. Onlarla tartışmalı, konuşmalısın. Bektaş Sofu seninle yakından ilgilenir. Ona benim selamımı götür. O sana yardım eder. Aradan biraz zaman geçsin. Aldığın bilgi, görgü tamam olsun. O zaman biz sana geleceğiz. Şimdi meyve hamdır, olgunlaşmasını beklemek gerek. Sen şimdi köyüne dön, dediklerimi yap. 2 ay sonra cemler başlayacak. Ben de köyünüze geleceğim. O zaman bir daha konuşuruz," dedi. "Olur dede," dedi İsmail. Asılan suratından bu konuşmadan pek memnun kalmadığını anlamıştım. Dedenin elini öpüp yanından ayrıldıktan sonra, "Dede beni ciddiye almadı baba," diye dert yanmaya kalktı. "Dede haklı Oğuz," diyerek sestim sözünü. "O seni tanımıyor. Ne bilsin senin niyetinin ciddi olduğunu? Seni sınamak istiyor. Bırak sınasın. Yapacağın tek şey beklemek. Bu işin anahtarı sabırdır. Köyümüze gelsin, seni sorsun, soruştursun. O zaman anlayacak senin ne olduğunu. Hem sofuların arasına katılmak ilim, hikmet öğretir sana." İsmail sustu. Yol boyunca da hiç konuşmadı. Ertesi sabah doğruca Bektaş Sofu'nun yanına gitti. Ama aradan 1 saat bile geçmemişti ki geri döndü. Omuzları çökmüş, yüzündeki her kıpırtıda umutsuzluk okunuyordu. Derinden iç geçirerek yanıma oturdu. "Bu sofulardan bana fayda gelmez baba," dedi. "Eline, beline, diline sahip oldan başka bildikleri yok. Bizim inancımız bu mu? Veli Sofu'nun ne kadar alim bir insan olduğunu şimdi daha iyi anlıyorum. Onunla her sohbetimizden içim aydınlanarak kalkardım. Dünyaya olan ilgim artar, merakım çoğalırdı. Bizim köyün sofuları ise oturmuş aynı tekerlemeyi tekrarlayıp duruyorlar." "Tövbe de oğlum, bunlar nasıl sözler öyle?" dedim. "Kusura bakma baba, belki söylediklerim ulu kişiler için söylenecek sözler değil ama ne çare ki hepsi doğru. Benim bu soflardan öğrenebileceğim tek harf bile yok." "Bir sohbete katılmayla bundan nasıl emin olabilirsin? Bak bu yüce kişiler senin yaşın küçük bile demeden almışlar aralarına. Konuşmalarını ortak etmişler. Onlar için böyle haksızca konuşman doğru mu?" "Benim çocukluğum bu sohbetlerin arasında geçti. Onlar daha söze başlarken neleri bilip neleri bilmediklerini anlayabiliyorum. Evet, bana çok iyi davrandılar ama ben iyilik değil, ilim, hikmet istiyorum." Ona ne söyleyeceğimi bilemedim. Bir yandan köyün sofularını, onca değerli insanı küçümsüyor diye kızdım. Sonra ya gerçekten de bu bilgiler ona yeterli gelmiyorsa diye düşündüm. Şu halde yine sabretmesi gerekiyordu. Hüseyin de köye gelinceye kadar sofuların sohbetlerine katılmalı, onların güvenini kazanmalıydı. İsmail'e bunları söyledim. "Başka çaren yok oğul," dedim. "Biliyorum baba, canımı sıkan da bu, başka çaremin olmayışı," dedi. Allah'tan sabırlı çocuktu İsmail. Söylediklerimi yaptı. 2 ay boyunca sofuların peşinden koşturdu. Onların gönüllerini hoş tutmak, güvenlerini kazanmak için elinden gelen çabayı gösterdi. Onu Veli Sofu zamanından tanıdıkları için kendini sevdirmesi o kadar da zor olmadı. Ama eve geldiğinde bakkal dükkanında dedeyle konuşurken yüzüne gelip oturan o kıvançsızlığı görürdüm hep. Cem törenlerine 1 hafta kala İsmail'de bir canlanma başladı. Artık yüzü gülüyor, sofuların toplantılarına istekle gidiyor, sevinçle dönüyordu. Hüseyin dedenin geleceği gün yaklaşmıştı. Dede onu kabul edecek, kamil insan mertebesine erişmesine yardım edecekti. Sonunda o gün geldi çattı. Köyün girişinde dedeyi karşılayanların başında İsmail de vardı. Dede onu görüp de "Nasılsın İsmailcan? İyi haberlerini alıyorum." dediğinde nasıl sevinmiş, nasıl mutlu olmuştu anlatamam. Tabii dedenin başı her zamanki gibi kalabalıktı. Bütün köylünün derdini dinlemek, onlara çare bulmak kolay mı? Köyde kaldığı 3 gün boyunca İsmail'le uzun uzun konuşma fırsatı bulamadı. Bana sorarsanız bu hiç önemli değildi. Çünkü İsmail cem töreninde talip kabul edilmişti. Ama bu İsmail'e yetmedi. Dedenin köyden ayrıldığı gün büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. "Ne oldu? Neyin var İsmail?" diye sordum. Dede söz vermişti. Benimle konuşacaktı. Konuşmadan gitti. Ona soracağım sorular vardı. Soramadım, dedi. Adam daha ne yapsın İsmail? Seni talip olarak kabul etti ya. Bu önemli bir başlangıç. Dur hele. Her şey bir anda olur mu? Bir dahaki gelişinde eminim seninle oturup konuşur, dedim. Yok baba, ben kasabaya gideceğim. Gidip dedeyle konuşacağım. Bana ne söylediyse yaptım. O da üzerine düşeni yapmalıydı, dedi. Öyle kararlıydı ki öldürseniz bu isteğinden vazgeçmezdi. Onu oyalamak için "Dede başka köylere gitmiştir İsmail. Şimdi onu kasabada bulamazsın," dedim. Biraz sakinleşsin istiyordum. Doğru mu söylüyorum? Onu atlatmaya mı çalışıyorum? Anlayamadığı için bir süre ikircimlendi ama sonra inandı. "Haklısın baba," dedi. "Belki dedeyi bulamayız. Bir hafta bekleyeyim." Bir hafta beklemek yatıştırmadı İsmail'i. Dedenin onunla konuşmadan köyden ayrıldığı günkü gibi sıkıntılı bir halde tuttu kasabanın yolunu. Ben de merakla onun dönüşünü beklemeye başladım. Köye hava karardıktan sonra döndü. Gecikince sevinmiştim. Dedeyle oturup uzun uzun konuştular herhalde diye düşündüm. Ama İsmail bozguna uğramış bir suratla girdi içeri. Kasabada işlerin yolunda gitmediği belliydi. Öyle mutsuz bir hali vardı ki ona neler olduğunu bile soramadım. Hanım bana, ben hanıma bakıp sustuk. Ancak yemek yenip sofra toparlandıktan sonra "Nasıl İsmail, dedeyle konuşabildin mi?" diye sordum. "Evet baba, konuştum. Keşke konuşmasaydım. Dede de yolumuzu, davamızı bilmiyor. Bana uzun uzun Hazreti Ali'nin ve Ehli Beyt'in nasıl öldürüldüğünü anlattı. Muaviye soyunun Ümeyye'de dayandığını, bu Ümeyye'nin de ölürken kendi karısını oğluna bağışladığını, onun için bu soyun bozuk olduğunu anlattı. Fakat dört kapıyı, 40 makamı öğrenmek istediğimde bir şey söyleyemedi. Dört kapı, 40 makamı bilmeden dedelik olur mu?" 8. Bölüm. Süha, dört kapı, 40 makam sözlerini duyunca yıllar önce yaşlı bir bektaşi ile yaptığı tartışmayı anımsadı. Liseyi bitirip üniversiteye başladığı yıldı. Bir akşam eve geldiğinde salondaki divanda oturan aksakallı bir adamla karşılaşmıştı. "Hoş geldiniz," deyip elini öpmüştü ama kim olduğunu bile bilmiyordu adamın. Annesi mutfakta anlatmıştı. "Arif dede Yunanistan'daki mürşidimizdir. İbadet vakti yaklaşınca köyümüzde ocakları canlandıran, cem törenlerini başlatan bu sofudur. Kızılderili Sultan teknesinden el almıştır. Sağ olsun ta Yunanistan'dan kalkıp bizleri görmeye gelmiş. Dedenin öldüğünü bilmiyormuş. Duyunca çok üzüldü. Yakın dosttular rahmetliyle." O güne kadar evde kimseye böyle hizmet edilmemişti. Babası da annesi de el pençe divan duruyorlardı adamın önünde. Bir dediğini iki etmemeye çalışıyorlardı. Mükellef bir sofra kurmuşlardı Bektaşi'ye. Bektaşi de sanki konuk değil de ev sahibiymiş gibi çökmüştü sofranın başına. Önce biraz yadırgamıştı adamın tavrını Süha. Ama adam o kadar doğaldı ki sonunda alışmıştı. Epeyce yaşlı olmasına karşın "Bana mısın?" demeden art arda boşaltmaya başlamıştı rakı kadehlerini. "Bizim köyde kendi yaptığımız şaraplara pek benzemez ya," deyip habire dolduruyordu babası boşalan kadehi. Bol bol eski günlerden, köyde yaşadıkları tatlı anılardan söz etmişlerdi. Süha bu konuşmalara yabancıydı. Yine de ailesinin kökleri hakkında bilgiler edinmek ilginçti. Hele söz bir ara İkinci Dünya Savaşı yıllarında Yunan komünistlerinin direnişine gelince can kulağıyla dinlemeye başladı anlatılanları. Gündüz hükümet kuvvetleri geliyormuş köye, gece partizanlar. Süha merakla birkaç soru sordu partizanlar hakkında. Üstün körü sözlerle geçiştirdi yaşlı adam soruyu. Ne seviyorlardı onları, ne de nefret ediyorlardı. Süren savaş onların kavgası değildi ki. Süha içinden kızmıştı onlara. Dünya tutuşmuş umurlarında bile değil. Bir ara annesinin ta Yunanistan'dan getirdiği el işlemesi örtülerin üstüne sıralanmış, çay, pasta takımlarının sergilendiği camdan vitrinin alt rafındaki kitaplara takılmıştı yaşlı konuğun bakışları. "Senin mi bunlar?" diye sormuştu Süha'ya. "Benim," demişti. "Ne kadar çok kitap, hepsini okudun mu?" Gizli bir gururla "Çoğunu okudum," demişti Süha. "Okumak iyi bir şey Oğuz, Ama söyle bakalım, sen neden okuyorsun? Süha bu yaşlı köylüyü içten içe küçümseyerek yanıtlamıştı soruyu. Dünyayı tanımak için. Dünyayı tanımak için. Sen hakikatin peşindeyim desene şuna. Öyle de denilebilir. Büyük hedef seçmişsin kendine. Aferin sana kız hanım. Salih Can'ın torununa da bu yaraşırdı. Ama neden şeriat, tarikat ve marifet kapılarında önce hakikate yöneldin? Süha bomboş gözlerle bakmıştı Bektaşi'nin yüzüne. Ne diyordu bu adam? Sorusunun yanıtını alamayan Bektaşi düş kırıklığına uğramış gibiydi. Yoksa sen dört kapıyı bilmiyor musun? Ne kapısı? Deden dört kapı, 40 makamı öğretmedi mi sana? Yo, öğretmedi. Hem niye öğretsin ki? Dört kapıyı bilmeden nasıl bulacaksın hakikati? Hakikatle dört kapının ne ilgisi var? İlgisi olmaz mı kız hanım? İmam Cafer Yusuf Sadık Efendimiz demiş ki, Pir odur ki şeriat gemisine binip tarikat denizinde yüzsün, marifet dalgıcı olsun da hakikat incisi çıkarsın. Hakikat hakkın insana göründüğü kapıdır. Kamil insan olmak için bu dört kapıdan geçmek gerekir. Kamil insan mı? O da kim? Sen kamil insanı da mı bilmiyorsun? Adamın söylediklerinden fazla bir şey anlamayan Süha, çattık artık gece yarısına kadar Alevilik üzerine vaazlar dinle dur diye düşündü sıkıntıyla. Madem Salih Can anlatmamış sana, o zaman ben anlatırım. Çünkü biz dedenle müsahiptik, yani ahiret kardeşiydik. Bak kız hanım, Cenab-ı Hak dört ayrı insan tipi yaratmıştır. Dört ayrı insan tipi dört ayrı yoldan ulaşır Hakk'a. Birinciler gerçeği ibadette ararlar. Bu dini kişilerin geçeceği yoldur. Adı şeriat kapısıdır. İkincisi tarikat kurallarına uyan sofuların geçeceği kapıdır. Bunun adı da tarikat kapısıdır. Üçüncüsü ise Allah hakkındaki sırlara erme ayrıcalığında olan insanlardır ki bunların kapısı da marifet kapısıdır. Dördüncü kapı ise hakikat kapısıdır. Bu kapıdan ancak evrenin sırrına ermiş kişiler geçebilir. Allah yalnızca bu kişilere görünür. Kamil insan bu mertebeye erişmiş kişidir. Sen de hakikat yoluyla Hakk'a ulaşmayı seçmişsin ama... Süha kendi görüşlerinin dinle eşitlenmesine daha fazla dayanamadı. Babasının kaş göz işaretlerini aldırmadan heyecanla karşı çıktı. Benim hakikatim sizin hakikatinize pek benzemiyor. Her şeyden önce benim hakikatimde dine yer yok. Ayrıca daha önce geçmem gereken şeriat, tarikat ve marifet kapıları da yok benim önümde. Ben insanların daha eşit, daha adil ve özgür bir dünyada yaşamaları gerektiğine inanıyorum. Bunun için de ne şeriata, ne tarikata, ne de marifete gerek var. İnsanların birleşmeleri, kendi çıkarlarının bilincine varmaları, kendi örgütlerini kurmaları ve mücadele etmeleri yeterli. İşte benim hakikatime giden yol budur, dedi. Bektaşi, Süha'nın söylediklerini dikkatle dinledi. Sözleri bitince gülümsedi. Bak kız hanım, dedi. Belki farklı sözlerle anlatıyorsun ama aynı konulardan söz ediyoruz. Süha kesin bir tavırla karşı çıktı. Hayır, aynı konudan söz etmiyoruz. Biraz sabret, anlatayım, dedi Bektaşi. Süha'nın annesiyle babası diken üzerinde oturuyor gibiydi. Şu tartışma bir an önce bitseydi. İnsanların daha güzel ve adil bir dünyada yaşaması gerektiğine inanıyorum, diyorsun. Dikkat et, inanmaktan söz ediyorsun. İşte bu inanmanın karşılığı bizde şeriattır. Sonra, insanlar birleşmeli, örgütler kurmalı, diyorsun. Bunun bizdeki karşılığı tarikattır. Mücadele etmeli, diyorsun. Mücadele ister silahla, ister sözle olsun, marifet gerektirir. Marifete sahip olmayan kişiler kazanamaz. İşte marifet kapısı da budur. Bütün bu kapılar seni hakikate çıkarır. Süha, iyi demagoji yaptın, diye geçirdi içinden. Ama karşısındaki bu sevimli ihtiyara söyleyecek söz bulmakta da zorluk çekiyordu. Hayır, bunlar aynı konular değil. Biçimsel benzerlikler olabilir ama içerikleri çok farklı. Sizin söyledikleriniz din kaynaklı. Oysa benimkilerde ne din var ne Allah. Bektaşi babacan gülümsemesini sürdürdü. Din ve Allah, bunlar ancak hakikate ulaşan insanların çözebileceği konulardır. Bizim gibi henüz yollarda emekleyenlerin bu konularla kafalarını yormak yerine anlamaya, bilmeye çalışmaları daha doğru olmaz mı? Süha altından başka bir şey çıkacak mı diye bir süre ikircimlendi ama sonunda kabul etti. Evet, dedi. Hakikatlerimiz ve onlara ulaşma yollarımız farklı olabilir ama her iki tarafını da öğrenmek, bilmek için daha çok çalışması gerektiğine ben de katılıyorum. Ama Bektaşi'nin sözü henüz bitmemişti. Lakin bilmek öyle kolay iş değildir kız hanım. Bilmek için bıkıp usanmadan çalışmak, susuz kalmış bir çiçek suyu nasıl emerse öyle iştahla öğrenmek gerekir. Diyelim ki öğrendin, yine yetmez. Niye bildiğini, niçin öğrendiğini de unutmaman gerekir. Bilgi, Hakk'ın bize sunduğu bu dünyayı, canlıları korumak içindir. Eğer bunların tersine iş görürse yıkıcı olur. İnsan bilginin efendisidir, bilgi insanın değil. Öğrenmenin zararı olmaz derler ama dikkat etmek lazım. Amaçsız bilgi maymuna çevirir insanı. Bir de bakmışsın farkına varmadan bilgiçlik taslamaya, sağa sola tafra yapmaya başlamışsın. Oysa tafra atmak cahillerin harcıdır. Önce bilgi yükünü taşımayı öğrenmeli insan. Kolay iş sanma. Çünkü taştan daha ağırdır bilgi. Bu yükü taşımak sabır ister, metanet ister. Taşımayı bilmeyenler daha ilk engebeden kaldırır atarlar sırtlarındaki yükü. Taşımayı bilenler ise en dik yokuşlara bile tırmanırlar. Çünkü onlar taşıdıkları yükün bu dünyada insanlara, ahirette Allah'a lazım olduğunu bilirler. Zirveye ulaştıklarında ise tek kazançları kamil insan olmaktır. Ben kamil insan falan olmak istemiyorum. Ayrıca benim öğrendiklerimin Allah'a pek yararı olacağını da sanmıyorum, dedi Süha. Yeni bir tartışma başlayacak diye annesiyle babası tedirgin oldu. Ama Bektaşi elini uzatıp Süha'nın başını okşadı. Öyle olsun be kız hanım. Senin taşıdığın bilgi de varsın yalnızca insanlar için olsun. Nasıl olsa hepsi aynı kapıya çıkar. Süha bu anıyı ne zaman anımsayacak olsa utanır, adamın alçak gönüllülüğü karşısında ezilir, kendi toyluğuna kızardı. İlginç bir insandı o Yunanistanlı Bektaşi. İsmail'in dedesi Velisofu da herhalde o Bektaşi gibi biri olmalı.